Birinci kaset, ikinci yüz, sayfa 32. Tabii daha da garibi, Madame Gaylor'ın keşfettiğini sandığı üzere kağıdın, kumaşın, tahtanın ve hatta boydan boya taş duvarların, kapılı kapıların ardını görebilmesiydi. Yatakhaneye girmeden içeride çocuklardan kaçının ve hangilerinin olduğunu, daha kesilmeden karnabaharın içinden tırtıl çıkacağını biliyordu. Bir keresinde de kadın parasını bir güzelce saklayıp sonra bir daha bulamadığında sakladığı yeri değiştirirdi. Bir saniye bile aramadan ocak kirişinin arkasında bir yeri göstermişti. Bir de ne görelim, orada değil miydi para? Hatta geleceği bile görebiliyordu. Söz gelimi bir konuğun geleceğini, o kişinin kapıyı çalmasından çok önce haber verebiliyor, gökte en küçük bir bulutçuk bile yokken fırtınanın yaklaştığını bilebiliyordu. Elbette Grenouille bütün bunları, karnabahardaki tırtılı, kirişin arkasındaki parayı, duvarların arkasındaki ya da kim bilir kaç cadde ötedeki insanları görmediği, gözleriyle görmeyip keskinliği, kesinliği gittikçe artan burnuyla koklayarak bildiği Madame Gaylor'ın düşte görse aklına gelmezdi. Vaktiyle o vuruş koku merkezini zedelemeden geçmiş olsa bile gelmezdi. Oğlanın geri zekalıymış, değilmiş ayrı konu, gayipten haber aldığına inanmıştı. Böylelerinin uğursuzlukları, ölümü çektiklerini bildiği için de tedirgindi. Bundan daha tedirgin edici bir şey, neredeyse dayanılmaz bir şey varsa, o da duvarların, kireçlerin arkasında özenle saklanmış parayı görme yeteneği olan biriyle aynı çatı altında yaşadığı düşüncesiydi. Zaten Grenouille'un bu dehşet yeteneğini fark eder etmez onu başından atmanın çaresini aramaya başladı ve şansını o sırada, Grenouille 8 yaşındaydı, Saint Mary Manastırı gerekçe göstermeksizin yıllık ödemelerini durdurdu. Madame paranın peşine düşmedi. Ayıp olmasın diye bir hafta daha bekledi. Vadesi gelen para gene gözükmeyince tuttu oğlanı elinden kente götürdü. Irmağa yakın Rue de la Morte yeri de Grimal adlı genç iş gücüne, usulünce çırağa, kalfaya değil ucuz el ulağına ihtiyacı bitmek tükenmek bilmeyen bir tabak tanıyordu. Tabaklıkta kimi işler, kokuşmakta olan derilerdeki et parçalarını sıyırmak, deri işlemekte kullanılan zehirli sıvıları, boyaları hazırlamak, yakıcı çelaçeleri kotarmak öyle tehlikeliydi ki sorumluluk bilinci olan bir usta bu öldürücü işlerde elinden geldiğince işi öğrenmiş yardımcılarını harcamaz, işsiz takımını, serserileri ya da kimsesiz, bir şey olursa kimsenin hesabını sormayacağı çocukları koşardı. Elbet biliyordum Madame Gaylor, Grenouille'un Grimal'in tabakhanesinde insani ölçüler göz önünde tutulacak olursa yaşama olasılığı bulunmadığını. Ama bu konu üzerine kafa yoracak kadın değildi o. Görevini yapmıştı ya, bakım ilişkisi son bulmuştu. Yetiştirmesinin ileride başına ne geleceği onu ilgilendirmezdi. Hayatta kalırsa iyiydi, ölürse o da iyi. Önemli olan her şeyin usulünce yapılmasıydı. Öyle de oldu. Monsieur Grimal'e oğlanın teslim aldığını belirten bir kağıt yazdırdı. Ona da 15 franklık komisyonunun karşılığı olarak bir alındı verip Rue de Charonne'a, evine yollandı. İçinde vicdan rahatsızlığından eser bile yoktu. Tersine yalnız usulünce değil, üstelik adil davrandığına inanıyordu. Çünkü artık kimsenin parasını ödemediği çocuğun evinde kalması, zorunlu olarak öbür çocukların zararına, dahası kendi zararına olmayacak mıydı? Bu kalış, zamanla öbür çocukların geleceğini, hatta kendi geleceğini, yani kendi hayatta artık istediği tek şey olan özel ölümünü tehlikeye atmayacak mıydı? Hikayemizin burasında, Madame Gaylor'dan ayrılacağımıza ve onunla bir daha karşılaşmayacağımıza göre birkaç cümlede hayatının son günlerini anlatalım. Madame içi daha çocukken ölmüş de olsa, çok çok yaşamak talihsizliğine uğradı. 1782'de yaklaşık 70 yaşındayken işini bırakıp düşündüğü gibi gelir getirecek bir yerden hisse satın aldı. Küçücük evinde oturup ölümü beklemeye başladı. Ama ölüm gelmedi. Onun yerine dünyada hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmemiş, ülkede daha hiç görülmemiş bir şey, bir devrim, yani bütün toplumsal ahlaki ve felsefi koşulların çılgınca bir hızla değişmesi geldi. Başlangıçta bu devrimin, Madame Gaylor'un kişisel kaderi üzerinde bir etkisi yoktu. Ama sonra neredeyse 80'ine gelmişti, birden dendi ki yaşlılık parası karşılığında hisse satın aldığı adam ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, mülküne el konmuş ve bu mülk açık artırmada bir pantolon fabrikatörüne satılmıştır. Yine bir süre bu değişiklik de Madame Gaylor için pek dehşet verici bir sonuç doğuracağı benzemedi. Çünkü pantolon fabrikatörü emekli akçesini günü gününe ödüyordu. Ama sonra paranın eline eskisi gibi sağlam maden değil, küçük basılı kağıt parçacıkları biçiminde verildiği gün geldi. İşte bugün Madame'ın parasal bakımdan sonunun başlangıcı oldu. 2 yıl geçtikten sonra geliri artık yakacak odununa bile yetmiyordu. Evini satmak zorunda kaldı. Gülünç mü gülünç bir fiyata, çünkü birdenbire aynı onun gibi evini satmak zorunda olan daha binlerce insan türemişti. Gene karşılık olarak o meret kağıtçıklardan geçti eline ve gene 2 yıl sonra bunların da değeri yok gibi bir şeye döndü. 1797 yılındaysa 90'ına yaklaşıyordu. Asırlık alın teriyle bir araya getirdiği servetini hepten yitirmiş olarak Rue de Coquille birlikte küçüğün de küçüğü döşeli bir odacıkta barınır hale geldi. Ancak o zaman 10 yıllık, 20 yıllık gecikmeyle geldi ölüm. Uzun süren bir ur illeti kılığında gelip madamı gırtlağından yakaladı. Önce iştahını, sonra sesini ele geçirdi. Öyle ki Otel Dio'ya götürülürken tek bir sözle bile karşı koyamadı. Kendisini orada aynı, vaktiyle kocasının öldüğü, yüzlerce ölümcül hasta insanla dolu salona getirip yabancı 5 karının daha yattığı bir yatağa yatırdılar. O vücutları yan yana sıkış sıkış 3 hafta boyunca bıraktılar orada. Gözler önünde ölmesini beklediler madamın. Sonra bir çuvala kondu, çuval dikildi, sabah saat 4'te başka 50 cesetle birlikte bir yük arabasına atıldı ve Kıtıpios Çanı'nın cılız çınlaması eşliğinde şehir kapılarının 1 mil ilerisinde yeni kurulmuş olan Klamar mezarlığına götürüldü. Orada bir toplu mezarda sonsuz uykusuna bırakıldı, bir kat sönmemiş kireç altında. Yıl 1999'du bu sırada. Allah'a şükür ki 1747 yılının o günü Grönuy oğlanı ve hikayemizi terk edip evine dönerken kendini böylesi bir yazgının beklediği aklının ucundan bile geçmiyordu adamın. Olur ya, belki adalete, bununla da hayatın aklının erdiği tek anlamını olan derin inancını yitirebilirdi. 6. Monsieur Grimal'e fırlattığı ilk bakışla, hayır, Grimal'in koku halesinden çektiği ilk solukla anlamıştı Grönuy. Bu adamın en küçük bir itaatsizlikle kendisini öldür hissiye dövebilecek biri olduğunu. Onun gözünde hayatının ancak yapabildiği iş kadar değeri vardı. Grimal için de göreceği yarardan ibaretti bu hayat. Grönuy da bir kere bile ayaklanmaya kalkışmadı. İnatçılığının, dik kafalılığın verdiği bütün enerjiyi bir gün gecikmeden gene kendi içinde saklayıp yalnızca kene adetine uygun olarak önündeki buz çağını sağ salim atlatmak amacıyla kullandı. Yedi canlı, yetinerek, göze çarpmadan, yaşama umudunu en kısık ama pek de güzel koruduğu bir alevin üstünde tutarak. Bir söz dinlerlik, alçak gönüllülük, çalışkanlık örneği olup çıktı. Söyleneni en ince noktasına kadar yapıyor, verilen her yemekle yetiniyordu. Akşamları işliğin yan tarafına yapılmış, aletlerin kaldırılıp tuzlanmış ham derilerin asıldığı tahta bölmeye uslu uslu giriyor, kapısı kilitlendikten sonra bölmenin sıkıştırılmış toprak tabanına uzanıp uyuyordu. Gündüzleri hava aydınlık olduğu sürece çalışıyordu. Kışın 8, yazın 14, 15, 16 saat. Leş gibi kokan derileri etinden temizliyor, ıslatıyor, kıllarından arındırıyor, kireçliyor, aside yatırıyor, dövüyor, palamut ezmesiyle ovuyor, odun yarıyor, huş ağacı, porsuk ağacı kabuğu soyuyor, yakıcı buğuların doldurduğu kuyulara iniyor, kalfaların söylediği gibi derilerle kabukları kat kat yığıyor, ezilmiş mazı serpiyor, sonra bu dehşet verici zehir zıkkım yanını porsuk ağacı dalları ve toprakla örtüyordu. Yıllar sonra yığını gene açıyor, mumyalanarak tabaklanmış deri haline gelen hayvan postu leşlerini mezarlarından çıkarıyordu. Deri gömüp çıkarmadığı zamanlar su taşıyordu. Aylarca ırmaktan yukarı su taşıdı. Her seferinde iki kovadan günde yüzlerce kova su taşıdı. Çünkü tabaklıkta yıkamak, yumuşatmak, haşlamak, boyamak için dünyanın suyu gerekiyordu. Aylarca su taşımaktan ıslanmadık bir parmak yeri kalmadı vücudunda. Akşamları elbiselerinden sular süzülüyordu. Derisi buza kesiyor, yumuşuyor, kırış kırış oluyordu. Bu insancı olmaktan çok hayvanca yaşayış bir yıl sonra çok korkulan ve genellikle ölümle biten bir tabakhane hastalığı olan kara kabarcığa yakalanmasına yol açtı. Grimal onu çoktan defterden silmiş, yerine birini aramaya başlamıştı. Üzülmüyor da değildi. Çünkü bu Grönuy daha yetingen ve daha çok iş gören bir işçisi olmamıştı hiç. Ama herkesin beklediğinin tersine Grönuy iyileşti. Hastalıktan geriye yalnızca kulaklarının arkasında, boynunda, yanaklarındaki büyük siyah kabarcıkların görünüşünü bozup onu zaten olduğundan daha da bir çirkinleştiren izleri kaldı. Bir de elinde kalan paha biçilmez bir kazanç, kara kabarcığa bağışıklık oldu. Bundan sonra artık hastalığa yeniden yakalanma korkusu olmadan çatlamış kanayan ellerle en kötü derilerin etini sıyırabilecekti. Böylece işlemeli bir parça brokarın kokusu, ender bir şarabın şişinden çıkan mantarın kokusu, bir bağ tarağın kokusu. Böyle henüz tanımadığı kokuların peşindeydi Grönuy. Oltayla balık tutan birinin coşkusu ve sabrıyla avlıyor, içinde biriktiriyordu. Sokakların koyu bulamacını koklamaktan doyunca daha havadar, kokuların daha ince olduğu, rüzgarla karışıp neredeyse bir parfüm gibi geliştiği açıklık yerlere çıkıyordu. Örneğin biten günün akşamında göze görünmeden ama sanki daha satıcılar kalabalığının içinde oradan oraya koşturuyormuş. Tıka basa sebze, yumurta dolu sepetler, baharat, patates, un dolu çuvallar, çivi sandıkları, vide sandıkları, balık tezgahları, kumaş, kapkacak, ayakkabı pençesi yığılı tezgahlar ve orada gündüz satılan daha yüzlerce şey ortalıkta duruyormuşçasına canlı biçimde kokularda yaşaya durduğu hallerin önündeki meydan gibi. Bütün hayhuy ardında bıraktığı havanın içinde en küçük ayrıntısıyla varlığını sürdürüyordu. Grünuy bütün pazarı koklayarak görüyor, dense yeriydi. Hem de nice insanın gördüğünden daha kesin biçimde, çünkü ancak bitip kapandıktan sonra bu nedenle de daha yüksek düzeyde algılıyordu. Öz, esans olarak geride kalmış bir şeyin şimdiki zamanın bilinen şusubusuyla gürültüsü, göz alıcılığı, kanlı canlı insanların o iğrenç yan yanalığıyla gölgelenmeyen ruhu olarak. Ya da annesinin başını uçurdukları yere büyük bir dil gibi ırmağın işlerini yalayan Place de Greve gidiyordu. Burada kıyıya çekili ya da kazıklara bağlı gemiler duruyor, kömür ve tahıl ve saman ve ıslak halat kokuyorlardı. Batıdan ırmağın şehri keserek açtığı bu tek boğazdan ise yaylımlı bir hava akıntısı geçip geliyor, taşranın kokularını götürüyordu. Neuilly çayırlarının, Saint Germain ile Versailles arasındaki ormanların, Rouen ya da Caen gibi uzak şehirlerin, hatta bazen denizin kokularını. Deniz içinde suyu, tuzu ve soğuk bir güneşi zapt etmiş, şişkin bir yelken gibi kokuyordu. Yalın bir kokusu vardı bu denizin ama aynı zamanda büyük ve kendine özgü bir koku. Öyle ki Grönuy çözümleyip balığımsı, tuzumsu, suyumsu, yosunumsu, taze olsun diye ayırmaktan kaçındı. Denizin kokusunu bütün olarak bıraktı. Bütün olarak belleğinde saklayıp tadını bütün olarak duyumsadı. Denizin kokusu öyle hoşuna gitti ki onu günün birinde saf ve katışıksız olarak ve içinde boğulabileceği kadar çok ele geçirmeyi diledi. Sonraları anlatılanlardan denizin ne kadar büyük olduğunu, üzerinde denizi görmeden günlerce gemiyle dolaşılabileceğini öğrendiğinde, öyle bir gemide en ön direğin en tepesindeki gözetleme yerinde oturup denizin aslında koku da değil, bir soluk, bir soluk veriş, bütün kokuların bitişi olan sonsuz kokusunun içinden uçar gibi geçmek, bu solukta zevkten eriyip dağılmak düşü en sevdiği şey oldu. Ne var ki iş oraya hiçbir zaman gelmeyecekti. Çünkü Place de Greve'de kıyıda durup burnuna parça parça gelen deniz rüzgarını soluyup duran Grönuy, denizi, asıl denizi, batıdaki büyük okyanusu ömründe hiç görmeyecek, bu kokuya karışma mutluluğuna hiçbir zaman erişemeyecekti. Sen Östaş'la Otel de Ville arasındaki mahalleyi öylesine koklayıp bitirmişti ki gecenin zifiri karanlığında bile yolunu bulurdu. Bunun üzerine avlandığı bölgeyi genişletti. Önce batıya doğru Faubourg Saint-Honoré'ye kadar, sonra Rue Saint-Antoine'a kadar, Bastille'e kadar ve hatta sonunda ırmağın öte yakasına, zenginlerin oturduğu yerlerin, Sorbonne Mahallesi'nin Faubourg Saint-Germain işlerine kadar. Araba girişlerinin, demir parmaklıklarından araba derisinin, plajların, perukalardaki pudranın kokusu geliyor, yüksek duvarların üzerindeki bahçelerdeki kıtır tırnaklarını, gülleri, yeni budanmış kına ağaçlarını kokluyordu. Grönuy'un asıl anlamıyla parfüm kokusunun ilk alışı da buralarda oldu. En yalın cinsinden eğlencelerde bahçelerdeki fıskiyelere katılan lavanta ya da gül suları, ama yanı sıra akşamları lüks arabaların ardından ağır bir kumaş gibi esintisi sürüklenen daha karmaşık neroli, teber, jonok nergisi, yasemin ya da tarçın yağıyla karışık misk ruhu kokuları. Grönuy bu güzel kokuları gündelik kokuları olduğu gibi merakla ama özel bir hayranlık duymadan karşılıyordu. Gerçi parfümün amacının baş döndürücü, çekici bir etki yapmak olduğunu anlamış, içlerindeki tek tek esansların niteliklerini de öğrenmişti. Ama bu parfümler ona bütün olarak daha çok kaba, hantal, beste gibi olmaktan çok çorba gibi geliyordu. Ayrıca elinde aynı temel maddeler olsa bambaşka güzel kokular yapabileceğini de biliyordu. Bu temel maddelerin birçoğu pazar yerinin çiçekçi, baharatçı tezgahlarından bildiği şeylerdi. Ama kimisi de yeniydi. Bu yenileri koku karışımlarının içinden çekip çıkarıyor, belleğine atsız olarak yerleştiriyordu. Amber, zabat, tefarik, sandal ağacı, bergamot, vetiver, opoponax, aselbent, şerbetçi otu çiçeği, kunduz hayası. Güç beğenirlik etmiyordu. Herkeslerin güzel koku, kötü koku diye adlandırdığı şeyler arasında bir ayrım yapmıyordu. Henüz yapmıyordu. Av gezilerinin amacı dünyanın koku adına sunduğu her ne varsa ele geçirmekti. Tek koşulu da kokuların yeni olmasıydı. Terleyen bir atın kokusuna da, şişmekte olan gül koncalarının yeşil kokusuna da aynı değeri veriyordu. Bir bitim burun delici kokusu, bey evi mutfaklarından taşan baharatlı dana kızartması kokusundan geri kalmıyordu. Her ama her şeyi yutuyor, emip içine çekiyordu. Birleştirici çabayla durmadan yeni koku bileşimleri yaptığı bir kokular mutfağı olan hayalinde henüz bir estetik ilkesi egemen değildi. Tuhaflıklar yaratıp sonra hemen gene bozuyordu. Üst üste koyduğu küplerle hem bir sürü buluşlar yaparak hem habire yıkarak ama görünürde yaratıcılığının bir ilkesi olmadan oynayan bir çocuk gibi. 8. 1 Eylül 1753'te kralın tahta çıkışının yıl dönümünden Paris Belediyesi Pont Royal'de havai fişekler attırdı. Kralın evlenme törenindeki ya da veliahtın doğuşu nedeniyle yapılan o dillere destan gösteri kadar parlak olmasa da gene oldukça etkileyici bir seyir oldu. Gemi direklerine altından güneş çarkları takmışlardı. Köprüden ateş boğası denen hayvanlar ırmağa bir yıldız yağmuru püskürtüyordu. Her tarafta kulakları sağır eden bir gürültüyle kumbaralar patlıyor, kaldırımlarda patlangaçlar kaynaşıyor, fişekler göğe yükselip siyah kubbeye beyaz zambaklar çiziyordu. Gerek köprüde gerek ırmağın iki rıhtımında toplanan binlerce kafalı kalabalık gösteriyi coşkulu a'larla, o'larla, bravolarla ve hatta kral tahtına çıkalı 38 yıl olmasına sevinirliğinin doruğuna çoktan aşmasına karşın vivatralarla izliyordu. Nelere kadirdi bir havai fişek gösterisi. Grenouille ses çıkarmadan ırmağın sağ kıyısında Pavillon de Flore'un dibinde Ponro ile yüzünü dönmüş duruyordu. Alkışlamak için parmağını kımıldatmıyor, fişeklerin yükselişine bile bakmıyordu. Yeni bir koku duyabileceğini sanarak gelmişti ama çok geçmeden havai fişeklerin koku bakımından hiçbir yenilik getirmediğini anladı. Önünde savurganca bir çeşitlilik içinde kıvılcımlar, fıskiyeler, patırtılar, ıslıklar çıkarıp duran şey, ardında kükürt, yağ ve güherçileden oluşan alabildiğine birer örnek koku bırakıyordu. Neredeyse bu can sıkıcı seyri bırakacak, Louvre galerisi boyunca yürüyüp eve dönecekti ki rüzgar burnuna bir şey ulaştırdı. Ufacık, farkına güç varılır bir kırıntı, bir güzel koku atomu, hayır o bile değil, gerçek bir koku olmaktan çok bir koku sezintisi. Gene de kesinlikle daha hiç koklanmamış bir şey olduğunu sezintisi. Dönüp duvara yanaştı, gözlerini kapayıp burun kanatlarını şişirdi. Koku öyle hafif, öyle inceydi ki yakalayamıyordu. Algısının ne kadar davransa erişemediği, kumralardan çıkan barut dumanıyla örtülen, insan kitlelerinin vücut buğularıyla yolu kesilen, şehrin daha bin kokusuyla parçalanan, ezilen bir kokuydu. Ama sonra birden gene geliyordu. Sadece küçük bir kırpıntı, bir saniyecik şahane bir anıştırma olarak duyulabiliyor, sonra hemen kayboluyordu. Grenouille acılar içindeydi. İlk olarak aç gözlü kişiliği değildi incitilen. Gerçekten kalbiyle acı çekiyordu. Tuhaf bir biçimde bu kokunun bütün öbür kokuların anahtarı olduğu, bu koku anlaşılmazsa bütün öbür kokuların hiçbir anlamı olmayacağı ve kendisinin, Grenouille'un bu kokuyu ele geçirmeyi başaramazsa boşuna yaşamış olacağı duygusu uyanıyordu içinde. Onu elde etmeliydi. Sırf sahibi olmak için değil, yüreğinin dingilliği aşkına. Heyecandan neredeyse içi bulanacaktı. Kokunun ne yönden geldiğini bile çıkaramamıştı. Kimi zaman yeni bir parçası esip gelene kadar aradan dakikalar geçiyor ve Grenouille her seferinde onu bir daha ömür boyu duyamayacağı kaygısıyla dehşete düşüyordu. Sonunda can haliyle kokunun ırmağın öbür kıyısından, güneydoğu yönünde bir yerlerden geldiği sanısına sığındı da kurtuldu. Kendini Pavillon de Flore'un duvarından koparıp kalabalığa daldı, köprüye doğru yola düştü. Her 2-3 adımda duruyor, parmak uçlarında yükselip insanların başları üzerinden havayı kokluyor, önce heyecandan hiçbir şey duymuyor, sonra gene de burnuna bir şey geliyor, kokuyu yokluyor, öncekinden daha kuvvetli olduğunu anlayınca doğru yol üzerinde olduğuna güveni artıyor, gene dalıyor, havaya bakan milleti ve ikide bir ellerindeki meşaleleri fişeklerin fitiline tutan havai fişekçiler kalabalığını yara yara ilerliyor, barutun geniz yakan dumanı içinde kokusunu kaybediyor, paniğe kapılıyor, fiştire kakıştıra yığının içinden kendine yol açıyor. Bitmez dakikalardan sonra karşı kıyıya, Otel de Meille, Quai Malakes'te, Rue de Seine'in ağzına ulaştı. Burada durup kendini topladı ve havayı kokladı. Duymuştu kokuyu, yakaladı. Bir şerit gibi Rue de Seine'den aşağı akıp geliyordu. Bir başkasıyla karıştırılamayacak kesinlikle ama gene de eski hafifliği inceliğiyle. Grenouille kalbinin hızlı hızlı çarptığını hissediyor, bunun koşmaktan değil duyduğu koku karşısındaki çaresizlikten ileri geldiğini biliyordu. Benzer kokular hatırlamaya çalıştı ama kurmaya çalıştığı bütün yakınlıklardan vazgeçmek zorunda kaldı. Bu kokuda bir tazelik vardı ama limon ya da turunç tazeliği değil. Mür ağacı, tarçın yaprağı, kıvırcık nane, huş ağacı, kafuru, çam iğnesi, mayıs yağmuru, ayaz ya da kaynak suyu tazeliği de değil. Hem de bir sıcaklık vardı ama bergamot, selvi, mis gibi değil, yasemin, nergis gibi değil, gül ağacı gibi değil, süsen gibi de değil. Bu koku hem uçucu hem ağır ögeleri olan bir karışımdı. Karışım değil, bunların bileşimiydi. Üstelik az zayıf, gene de sağlam, taşıyıcılığı olan ince tiril tiril bir parça ipekli gibi. Gene ipekli gibi de değil, içinde bisküvi eritilmiş ballı süt gibi. Ama bu da olur mu? Süt nerede, ipek nerede? Kavranmaz bir şeydi bu koku. Tasvire sığmaz, hiçbir yere oturtulamayan bir şey. Aslında hiç olmaması gerekirdi. Ama vardı işte. Kesinlikle karşı konulmaz doğallığı içinde ortadaydı. Onun gösterdiği yöne yüreği korkudan çarpa çarpa yürüyordu Grenouille. Çünkü kokuyu izlemediğini, kokunun kendisinin tutsak aldığını, direnemeyeceği biçimde kendine doğru çektiğini seziyordu. Rue de Seine'i yukarı doğru yürüdü. Caddede kimse yoktu. Evler boş, sessizdi. İçindekiler aşağıya havai fişek seyretmeye gitmişlerdi. Ortada rahatsız eden ne telaşlı bir insanın kokusu vardı, ne de o geniz yakan barut dumanı. Caddede her zamanki su, pislik, sıçan ve sebze çöpü kokuları yayılıyordu. Ama bunların üzerinde bütün inceliği açık seçikliğiyle Grenouille'a yol gösteren o şerit asılıydı. Birkaç adım sonra gece göğünün zaten az olan ışığını yüksek binalar yutunca Grenouille karanlıkta ilerlemeye başladı. Önünü görmesi de gerekmiyordu. Koku ona yolunu güvenilir biçimde gösteriyordu. 50 metre sonra sağa sapıp Rue de Marie, belki öncekinden daha da karanlık, genişliği ancak iki kol boyu bir sokağa girdi. Gariptir ki koku pek artmadı. Yalnız daha bir arılaştı. Böylece gittikçe artan aralığıyla çekiciliği güçlendi de güçlendi. Grenouille elinde olmadan yürüyordu. Bir yerde tuttuğu gibi sağa çekti onu koku. İlk bakışta bir evin duvarına doğru. Önünde alçak bir geçit açılmıştı. Ucu avluya bakıyordu. Uykuda gezer gibi geçti Grenouille. İlle bu geçidi. Avluyu geçti. Bir baştan öbür başa bir köşeyi döndü. Daha küçük bir ikinci arka avluya ulaştı. Sonunda aydınlıktı burası. İnikonu yalnız birkaç adım olan dört köşe bir yerdi. Duvara bitişik, eğik bir tahta sundurma vardı. Bunun altında bir masaya bir mum yapıştırılmıştı. Bu masada bir kız oturmuş, sarı ve kokulu aya bakan eriyi ayıklıyordu. Yemişleri solunda duran bir sepetten alıyor, saplarını koparıp bir bıçakla çekirdeklerini çıkarıyor, sonra bir kovaya atıyordu. 13-14 yaşlarında olsa gerekti. Grenouille durdu. Hemen anlamıştı. Yarım millik yoldan, ırmağın ta karşı kıyısından duyduğu kokunun kaynağının ne olduğunu. Ne pis avlu, ne erikler. Kaynak kızdı. Bir an öyle şaşkınlaştı ki gerçekten ömründe daha bu kız kadar güzel bir şey görmediğini düşündü. Oysa yalnız kızın mum ışığındaki arkadan silüetini görüyordu. Tabii aklına gelen aslında şimdiye kadar bu kadar güzel koku duymadığıydı. Ama insan kokularını, binlerce erkek, kadın, çocuk kokusunu bildiğinden bu derece olağanüstü bir kokunun bir insandan çıkabileceğini akla almıyordu. Genellikle insanların kokusu ya hiçbir şeye benzemez ya da berbat olurdu. Çocuklar yaban, erkekler sidik gibi, acı acı ter ya da peynir, kadınlar bayat don yağı, bozulmakta olan balık kokardı. İlginç bir tarafı kesinlikle yoktu insan kokusunun. İtici bir şeydi. İşte böylece Grenouille ömründe ilk kez burnuna inanamayıp kokladığı şeyin doğruluğundan emin olabilmek için gözlerini yardıma çağırmak zorunda kaldı. Tabii çok uzun sürmedi duyularının şaşkınlığı. Görme duyusuna olan gereksinimi bir an sürmüş, sürmemiş, sonra kendini yeniden hem de hiç başka bir şeye dayanmaksızın koklama duyusunun algılarına bırakmıştı. Şimdi gördüğü şeyin bir insan olduğunu kokluyordu. Kızın koltuk altlarındaki ter, saçlarındaki yağ, cinsel organındaki balık kokusunu üstelik tatların en büyüğünü alarak duyuyordu. Kızın teri deniz rüzgarı kadar taze kokuyor, saçlarının yağı fıstık yağı gibi, organı bir buket nilüfer, derisi kayısı çiçeği gibi öyle dengeli, öyle büyülü bir parfüm oluşturuyordu ki Grenouille şimdiye kadar parfüm adına kokladığı her ne varsa, hatta düşünde oynarcasına kurduğu ne kadar koku bileşimi varsa bu koku karşısında bir çırpıda anlamsızlaşıyor, hiçleşiyordu. Bu koku karşısında 100.000 kokunun hiçbir değeri kalmıyor gibiydi. Bu öbür kokuların örnek alıp yerlerini belirlemelerini sağlayan üst ilkeydi. Salt güzellikti. Grenouille'un bildiği bir şey varsa, o da bu kokuyu ele geçirmezse hayatının hiçbir anlamı kalmayacağıydı. En küçük ayrıntısına, en son en ince dalına kadar tanımalıydı onu. Bütünlüğü içinde sırf anısı yetmeyecekti. Bu tanrısal parfümü kara ruhunun her cümercini bir mühür gibi basmak, inceden inceye araştırmak ve bundan böyle bu büyülü formülün kuruluş kurallarına göre düşünmek, yaşamak, koklamak istiyordu. Yavaş yavaş kıza doğru ilerledi. Yaklaştı, yaklaştı, sundurmanın altına girdi, bir adım arkasında durdu. Kız ayak seslerini duymamıştı. Kızıl saçlıydı, üstünde kolsuz gri bir elbise vardı, bembeyazdı kolları, elleri ise yardığı eriklerin suyundan sarıya kesmişti. Grenouille üzerine eğilmiş duruyor, kokusunu şimdi iyice katışıksız olarak ensesinden, saçlarından, elbisesinin göğsünden yükseldiği biçimiyle emiyor, hafif bir rüzgar gibi içine çekiyordu. Hiç bu kadar iyi hissettiği olmamıştı. Derken kız üşümeye başladı. Grenouille'u görmüyordu ama korkuya benzer bir duyguya kapılmış, üzerine insanın birden çoktan kurtulduğu, eski bir korkuyu yeniden duyduğu cinsten garip bir titreme gelmişti. Arkasından soğuk bir hava akımı esmiş, sanki biri alabildiğini büyük, soğuk bodruma inen bir merdivenin kapısını açmış gibi geldi. Elindeki bıçağı bıraktı, kollarını göğsünde kavuşturup arkasına döndü. Onu gördüğünde korkudan öylesine dona kaldı ki Grönuy rahat rahat ellerini kızın boynuna götürecek zamanı buldu. Çığlık atmaya kalkmadı kız. Yerinden kımıldamadı. Kendini korumak için herhangi bir hareket yapmadı. Grönuy ise ona bakmıyordu. İnce çillerle bezenmiş yüzünü, kırmızı dudaklarını, pırıl pırıl yeşil kocaman gözlerini görmüyordu. Çünkü sımsıkı yummuştu gözlerini kızın boğazını sıkarken. Tek bir kaygısı vardı. O da güzel kokusundan zerre kaybetmemekti. Öldürünce kızı yere erik çekirdeklerinin ortasına yatırdı. Elbisesini yırtıp açtı. Bir sele döndü koku akımı. Parfümüyle altına aldı Grönuy'u. Yüzünü kızın derisine yapıştırıp sonuna kadar şişirdiği burun deliklerini karnından göğsüne, boynuna, yüzüne gezdirdi. Saçlarından geçip gene karnına, aşağıya, organına, kalçalarına, beyaz bacaklarına indi. Başından ayak parmaklarına kadar koklayıp bitirdi kızı. Kokusunun son kırıntılarında çenesinden, göbeğinden, dirseğinin iç tarafından topladı. Kız koklanmaktan solduğunda bir süre daha yanında çöktüğü yerde kaldı. Kendini toplamaya çalıştı. Onun varlığıyla taşarcasına dolmuştu çünkü. Kokusunun bir damlası dökülsün istemiyordu. Önce içinin odacıklarını en küçük bir delik kalmayacak gibi kapatmalıydı. Sonra ayağa kalkıp mumu söndürdü. Bu sırada ilk evlerine dönenler şarkılar söyleyip vivat naraları atarak Rue de Seine'in yukarı yürüyorlardı. Grenouille sokağın karanlığında koklaya koklaya Rue de Seine'e koşut olarak ırmağa giden Rue de Petit Augustin'e ulaştı. Az sonra ölüyü buldular. Bağırışmalar yükseldi. Meşaleler yakıldı. Bekçiler geldi. Grenouille çoktan öbür kıyıdaydı. O gece uyuduğu bölme Grönuy'a saray, tahta kereveti, kubbeli yatak gibi geldi. Mutluluğun ne olduğunu şimdiye kadarki ömründe bilmemişti. Çok çok seyrek olarak belirsiz bir hoşnutluk duyduğu olmuştu. Oysa şimdi mutluluktan titriyor, saadeti uzması, uyumasına engel oluyordu. Yeniden doğmuş gibiydi. Hayır, yeniden değil, ilk kez doğmuş gibiydi. Çünkü şimdiye kadar öz bilinci bulanık kalmış, herhangi bir hayvan gibi yaşamıştı. Ama bugünkü günle birlikte gerçekten kim olduğunu sonunda öğrenmiş gibiydi. Düpedüz bir dehaydı. Artık biliyordu ki hayatının bir anlamı, bir hedefi, bir amacı vardı. Kokular dünyasında devrim yapmak gibi yüce bir amaç ve yeryüzünde yalnız onun elindedir bu amaca götürecek bütün araçlar. Yani o olağanüstü burun, o eşsiz bellek, en önemlisi de Rue de Marais'deki o kızın bir büyünün bileşimi gibi büyük bir kokuyu, bir parfümü oluşturan her şeyi, inceliği, kuvveti, sürekliliği, çeşitliliği ve dehşet verici, karşı konulmaz güzelliği içeren izi silinmez kokusu. Gelecekteki hayatının pusulasını bulmuştu. Ve nasıl dışarıdan gelen bir olay bütün dahi mendeburların ruhundaki sarmallar kargaşasına dümdüz bir yol çizmişse, Grenouille'da yazgısının yönü diye bellediği bu gidişten ayrılmadı. Şimdi anlıyordu ne yüzden o kadar büyük inat ve dirençle hayatta kaldığını. Bir koku yaratıcısı olması gerekiyordu da ondan. Herhangi bir koku yaratıcısı da değil. Bütün zamanların en büyük parfümcüsü olacaktı. Daha o gece, önce uyanıkken, sonra düşünde, anılarındaki uçsuz bucaksız yıkıntıları bir denetledi. Milyonlarca koku yapı taşını elden geçirip sistemli bir düzene koydu. Güzeli güzel kokunun yanına, kötüyü kötünün, zarifi zarifin, kabayı kabanın, iğrenci iğrenç, ilahiyi ilahi kokunun yanına dizdi. Ondan sonraki hafta boyunca bu düzen gittikçe gelişti, kokuların dizelgesi gittikçe zenginleşti, ayrımlaştı, aşama sırası gittikçe açıklık kazandı. Çok geçmeden de ilk planlı koku yapılarını dikmeye başladı. Evler, duvarlar, basamaklar, kuleler, bodrumlar, odalar, gizli odalar. İçinde en şahane koku bileşimlerinden oluşan ve her gün genişleyen, her gün güzelleşen, yetkinleşen bir örgü örülüyordu. Bu harikanın başında yer alan şeyin ise bir cinayet olduğu, ola ki farkında idiyse umurunda bile değildi. Rue de Marais'deki kızın görüntüsü, yüzünü, bedenini hatırlamıyordu bile artık. En güzel tarafını, kokusundaki ilkeyi saklamış, kendine mal etmişti ya. 9. O sıralar Paris'te bir düzineye aşkın parfümcü vardı. Bunlardan 6'sı sağ, 6'sı sol kıyıda, biri de taslamam ikisinin ortasında, yani sağ kıyıyı Île de la Cité'ye bağlayan Pont au Change'in üzerindeydi. Bu köprünün iki yanına yapılmış 4 katlı binalar öyle sıktı ki insan geçerken hiçbir yerinden suyu göremez, kendini bütünüyle sıradan toprağa oturan bir caddede sanırdı. Hem de alabildiğine şık bir caddede. Gerçekten Pont au Change şehirdeki en kalburüstü iş yeri adreslerinden biriydi. En ünlü dükkanlar, kuyumcular, abanoz işleyenler, en iyi peruk ustaları ile çantacılar, en hassas iç çamaşırları ile çorapları yapanlar, çerçeveciler, süvari çizmesi satanlar, apolet işleyiciler, altın düğme dökümcüleri ve bankerler buradaydı. Parfümcü ve eldivenci Giuseppe Baldini'nin mağazasının ve evinin olduğu binada işte buradaydı. Camekanının üstünde yeşil boyalı görkemli bir sayvan gerili, bunun yanında Badin'in som altından arması asılıydı. İçinden bir demet altın çiçek yükselen altın bir flakon, kapının önünde ise gene Badin'in altın sırma ile işlenmiş armasını taşıyan kırmızı bir halı seriliydi. Kapı açıldığımı İran işi bir çıngırak düzeni ses verir, gümüşten iki balıkçıl kuşu altın kaplamalı ve gene Badin armasındaki flako biçiminde yapılmış bir çanağa gagalarından menekşe suyu püskürtmeye başlarlardı. Açık renkli kayın ağacı yazıhanenin arkasında ise yaşlı ve sütun gibi kıpırtısız gümüş pudralı peru altın sırma işlemeli mavi elbisesiyle Badin'in kendisi dururdu. Çevresinin neredeyse gözle görülür bir biçimde her sabah üstüne başına sıktığı franjipan suyundan oluşan bir bulut sarar. Bu bulut kendisini uzaklarda sisler içindeymiş gibi gösterirdi. Hareketsizliği içinde kendi demir başından bir parça gibi dururdu. Yalnız çıngıraklar çalıp da balıkçılar tükürmeye başlayınca peksik olan şeyler değildi her ikisi de. Sanki birdenbire canlanır, bütün heybeti dağılır, küçülür, bir telaş içinde yazıhanenin arkasından fırlayıp gelirdi. Öyle bir hızla gelirdi ki franjipan bulutu kolayına yetişemezdi ardından. Müşteriye en seçkin kokuları, kozmetik malzemesini takdim edebilmek için oturmasını rica ederdi. Badin'in elinde bunlardan binlerce vardı. Sunduğu mallar içinde bir yanda mutlak esanslar, çiçek yağları, tentürler, özler, salgılar, merhemler, reçineler ve kuru, sıvı ya da mumsu biçimde başka ıtriyat, bir yanda çeşitli pomatlar, macunlar, pudralar, sabunlar, kremler, keseler, bandolinler, brillantinler, tıraş sabunları, sihir ilaçları ve yapıştırmalık benler, öte yanda da banyo sıvıları, losyonlar, nişadır ruhları, tuvalet sirkeleri ve sayısız gerçek parfüm bulunurdu. Gene de klasik güzellik bakımından yeri olan bu ürünlerle yetinmiş. Badin'i. Onun hırsı herhangi bir biçimde güzel kokusu olan ya da güzel kokulara herhangi bir biçimde katkısı olan her ne varsa dükkanında toplamaktı. Bunun için tütsü yuvarcıkları, tütsü çubukları, tütsü şeritleri de anason tohumundan tarçın tabuğuna kadar tekmil baharat da Kıbrıs'tan, Malaga'dan, Korint'ten gelmiş şuruplar, likörler, meyve rakıları, şaraplar da, ballar, kahveler, çaylar da, kurutulmuş şekerlenmiş yemişler, incirler, şekerlemeler, çikolatalar, kestaneler de, evet hatta kapari, hıyar, soğan turşuları ve ton balığı salamurası da vardı. Sonra bir de güzel kokan mühür mumları, parfümlü mektup kağıtları, gül yağı kokulu aşk mektubu mürekkepleri, İspanyol derisinden yazı takımları, beyaz sandal ağacından kalemler, sedir odunundan kutular, sandıklar, kuru çiçek, tütsü koymak için pirinçten potpuriler, çanaklar, buhurdanlar, kehribar tupaları, tornadan geçmiş kristal flakonlar, kasecikler, kokulu eldivenler, mendiller, muskat çiçeğiyle doldurulmuş iğnelikler ve bir odayı 100 yıldan bile fazla bir zaman kokularıyla doldurabilen misk buharına tutulmuş duvar kağıtları. Elbet bunca mal caddeye ya da köprüye bakan o şatafatlı dükkana sığamazdı. Bu yüzden bodrum da olmayınca yalnız evin tavan arası değil, bütün birinci ve ikinci katıyla giriş katının ırmak tarafındaki hemen hemen bütün odaları depo görevini üstlenmek durumundaydılar. Bunun sonucu ise Badin'in evinde tarife gelmez bir kokular kargaşasının egemen olmasıydı. Tek tük ürünler ne kadar seçkin nitelikte olursa olsun, çünkü Badin'i yalnız en birinci kaliteden mal alırdı, kokuca beraberliklere dayanılmaz bir şeydi. Tıpkı her üyesinin başka bir ezgiyi fortissimo çaladırdığı 1000 kişilik bir orkestra gibi. Kargaşayı gerek Badin'in kendisi, gerek dükkanında çalışanlar, gerekse üçüncü katta oturan ve bu katı depoların sürekli yayılmasına karşı amansızca savunan karısı, bütün orkestra şefleri yaşlanınca sağır olurlar ya, öyle kanıksamışlardı. Oysa Badin'in dükkanına ilk gelen müşteri öyle mi? Onun suratına bir yumruk gibi inerdi içeride egemen olan koku karışımı. Bünyesine göre ya aşırı heyecana ya sersemliğe sürükler ama herhalde duyularını öyle alt üst ederdi ki çoğu kere niçin geldiğini bilemez olurdu müşteri. Ayık işlerini gören oğlanlar siparişleri unuturlardı. Kale gibi bayların içi bulanırdı. Nice bayan yarı isteriden, yarı kapalı yer yılgısından bunalımlar geçirir, bayılır ancak en keskininden karanfil yağlı, kafuru, ruhlu nişadırla kendine gelirdi. Durum böyle olunca Giuseppe Badin'in dükkanının karşısında İran işi çıngırağın gittikçe daha seyrek çınlayıp gümüş balıkçıl kuşlarının gittikçe daha seyrek su püskürtmelerine şaşmamak gerekirdi aslında. 10. Şöniye diye seslendi Badin'i. Saatlerdir gözlerini kapıya dikerek sütun kıpırtısızlığıyla dikildiği yazıhanenin arkasından peruğunuzu takın. Bunun üzerine zeytinyağı fıçılarıyla tavana asılı bayon jambonlarının arasından Badin'in biraz daha genç ama gene de yaşlı bir adam olan kalfası Şöni'ye göründü. Ön tarafa dükkanın kibar bölümüne geldi. Elbisesini cebinden bir peruk çıkarıp başına taktı. ''Çıkıyor musunuz Bay Badin'i?'' ''Hayır'' dedi Badin'i. ''Birkaç saatinde çalışma odama çekileceğim ve kesinlikle rahatsız edilmemek isterim.'' ''Aa anlıyorum. Yeni bir parfüm üzerine çalışıyorsunuz.'' Baldini. Evet öyle. Kon Verhamon'un ısmarladığı İspanyol derisini koklamak için tamamen yeni bir şey olsun istiyor. Öyle bir şey istiyor ki şey gibi, şey galiba Amor ile Psyche dediydi. Şu şeyinmiş sözüm ona. Rue de Saint-André'de şu beceriksizin neydi adı şeyin? Şöniye, Pelissier, Baldini. Evet doğru. Pelissier'ydi beceriksizin adı. Pelissier'in Amor ile Psyche'si. Biliyor musunuz bu kokuyu? Şöniye. Evet, evet biliyorum. Her yerde o koku şimdi. Her köşede duyuyor insan. Ama bana sorarsanız hiçbir özelliği yok. Sizin yapacağınız bileşimle hiçbir şekilde boy ölçüşemez Bay Baldini. Baldini. Tabii ölçüşemez. Şöniye. Alabildiğine sıradan bir kokusu var bu Amor ile Psyche'nin. Baldini. Ayak takımı işi yani. Şöniye. Tamamıyla ayak takımı işi. Pelissier'in yaptığı her şey gibi. Sanırım lim yağı var içinde. Baldini. Yok canım. Başka? Şöniye. Belki portakal çiçeği esansı. Belki de biberiye tentürü. Ama çok emin değilim. Baldini. Hiç umurumda değil ki zaten. Şöniye. Gayet tabii. Baldini. Bana neymiş o Pelissier çaylağının parfümle neler karıştırdığından. İlham almak için bile olsa koklayacak değilim ki. Şöniye. Çok haklısınız Monsieur. Baldini. Bildiğiniz gibi ilham aramam ben. Ben parfümlerimi sizin de bildiğiniz gibi çalışa çalışa elde ederim. Şöniye. Bilirim Monsieur. Baldini. Yalnız benim için de olmalıdır benim eserim. Şöniye. Bilirim. Baldini. Ve de niyetim Kon Verhamon için gerçekten sansasyon uyandıracak bir şey yaratmaktır. Şöniye. Bundan eminim Baldini. Baldini. Dükkana siz bakın. Benim sükunete ihtiyacım var. Yanıma kimseyi sokmayın Şöniye. Sonra yerinden ayrıldı. Heykel görkemiyle değil, yaşının gerektirdiği gibi iki büklüm, hatta neredeyse dayak yemiş gibi ayaklarını sürüyerek yavaş yavaş çalışma odasının bulunduğu birinci katın merdivenlerini çıkmaya başladı. Şöniye yazıhanenin arkasındaki yere geçti. Aynı ustası gibi durup, aynı donuk bakışla gözlerini kapıya dikti. Bundan sonraki saatlerde ne olacağını biliyordu. Dükkanda hiçbir şey olmayacaktı. Yukarıda Baldini'nin çalışma odasındaysa bilinen felaket. Baldini mavi, franjipan suyu silmiş kaftanını çıkaracak, yazı masasına oturup bir Esin bekleyecekti. Esin gelmeyecekti. Bunun üzerine içi yüzlerce deneme şişeciyle dolu dolaba koşacak, rastgele bir şeyler karıştıracaktı. Karışım bir şeye benzemeyecekti. Baldini küfredecek, pencereyi açıp karışımı ırmağa atacaktı. Bir deneme daha yapacak, bu da bir şeye benzemeyecekti. O zaman Baldini bağıracak, tepinecek, artık bayıltıcı bir kokuyla dolan odada bir ağlamadır tutturacaktı. Akşam 7'ye doğru bitkin bir halde aşağıya inecek, titreyip ağlayarak şöyle diyecekti. Şöniye, burun kalmamış bende, yaratamayacağım bu parfümü. Kontun İspanyol derisini yapamayacağım. Bittim ben, içim ölmüş benim, ölmek istiyorum. Ne olur Şöniye, yardım edin de öleyim. Şöniye de Pelissier'e adam gönderip bir şişe Amor ile Psyche aldırmayı önerecek. Baldini tek bir kişinin bile bu rezaleti duymaması koşuluyla kabul edecek. Şöniye yemin edecek. Gece olunca da Kont Verhamon için hazırlanan deriyi gizlice o yabancı parfümle kokulandıracaklardı. Böyle olacaktı. Başka yolu yoktu. Şöniye'nin tek dileği bütün bu maskaralıktan bir an önce kurtulmaktı. Baldini büyük bir parfümcü değildi artık. Evet, gençliğinde 30-40 yıl önce o zamanlar Güley Günü'nü yaratmıştı. Bir de Baldini'nin galan buketini, bütün servetini borçlu olduğu iki büyük kokuydu bunlar. Ama şimdi yaşlanmış, tükenmiş, zamanın modasından, insanların değişen zevklerinden haberi yoktu. Arada bir kendi ürünü olan bir koku karıştırmayı başarıyorsa da hepten modası geçmiş, satılması olanaksız bir şey oluyordu yaptığı. Bir yıl geçince 10 kat inceltip fıskiye kokusu olarak başlarından def etmeye çalışıyorlardı. Yazık adama diye düşündü Şöniye. Aynada Peru'nun iyi oturup oturmadığına bakarken. Yazık ihtiyar Baldini'ye, yazık bu güzel mağazaya. Baldini onu da rezil edecek çünkü. Bana da yazık çünkü dükkan rezil oldu mu ben de iyice yaşlanmış olacağım, devralamayacağım. Giuseppe Baldini gerçi kokulu elbisesini çıkarmıştı ama sırf bunca yıllık alışkanlıktan ötürü. Yoksa artık çoktandır rahatsız olmuyordu burnuyla çalışırken franjipan suyunun kokusundan. Öyle ya, yıllardan beri taşıyordu bu kokuyu, üstünde farkına bile varmaz olmuştu. Yine çalışma odasının kapısını kapatmış, rahatsız edilmemeyi istemişti ama düşüncelere dalmak, Esin beklemek üzere yazı masasına oturmadı. Çünkü Şöniye'den iyi biliyordu Esin'in gelmeyeceğini. Aslında hiç geldiği de olmamıştı. Gerçi şimdi yaşlanmış tükenmişti, doğruydu. Büyük bir parfümcü de değildi artık. Ama gene biliyordu ki ömründe hiçbir zaman büyük bir parfümcü olmamıştı. Güney Gülü babasından miras kalmış, Baldini'nin galan buketini ise yolu Paris'e düşen Cenevizli bir baharat tüccarından satın almıştı. Öbür parfümlerine gelince eskiden beri bilinen reçetelerdi. Yeni bir şey bulduğu hiç olmamıştı. Mucit değildi. Tutunmuş kokuları özenle hazırlayan biriydi. Elindeki iyi yemek reçeteleriyle alışkanlığın verdiği ustalığı birleştirip olağanüstü bir mutfak kurmuş ama kendisi daha hiç yeni bir yemek yaratmamış bir aşçı gibiydi. Bütün o laboratuvar, deney, isim ve sır saklama hokus pokuslarını yalnız Maître Parfumé et Gantier mesleğinin bir parçası oldukları için yapıyordu. Parfümcü demek yarı yarıya mucizeler yaratan bir simyacı demekti. Böyle istiyordu insanlar. Ne âlâ. Sanatının öteki zanaatlar gibi bir zanaat olduğunu yalnız kendi biliyordu. Bu da onun kıvanç kaynağıydı. Mucit olmayı zaten istemiyordu ki. İcatlara büyük kuşkuyla bakardı. Çünkü her icat bir kuralın bozulması anlamına gelirdi. Kont Verhamon için yeni bir parfüm bulmayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Ama Chenier'e Pelissier'in Amor ile Psyche'sini aldırtacak da değildi. Elindeydi parfüm. Orada, pencerenin önündeki yazı masasının üstünde kristal tüpalı küçük bir cam flakonda duruyordu. Daha birkaç gün önceden almıştı. Tabii kendisi değil. Olacak iş miydi? Onun bizzat Pelissier'e gidip parfüm alması. Bir aracı gitmişti. Bu aracıyı gönderense gene başka bir aracıydı. Dikkatli olmak şarttı. Çünkü Badini parfümü hemen deliği kokulatmakta kullanıvermek istemiyordu. Elindeki azıcık şey yetmezdi zaten buna. Daha beter bir şey takmıştı aklına. Kopya edecekti. Bu yasak değildi gerçi ama son derece ayıptı. Rakibinin parfümünü gizlice taklit edip kendi adı altında satmak müthiş ayıp bir şeydi. Yalnız bundan daha da ayıp bir şey varsa kopyacının foyasının meydana çıkmasıydı. Bunun için Chenier'in kesinlikle haberi olmamalıydı. Çünkü gevezeydi Chenier. Ah ne kötüydü dürüst bir adamın böyle dolambaçlı işler yapmak zorunda kalması. Ne kötüydü insanın sahip olduğu en değerli şeyi, onurunu böyle iki paralık şey içinde kelimesi. Ama ne yapsındı? Ne de olsa Kont Verhamon kesinlikle kaybetmemesi gereken bir müşteriydi. Zaten pek bir müşterisi kalmamıştı. Ama gene peşinden koşması gerekiyordu müşterilerinin. 20'li yılların başlarında mesleğe atılırken, boynunda askılı tezgahı sokak sokak dolaşırken olduğu gibi. Allah bilir ya, Giuseppe Badini, Paris'in en büyük, en parlak koku maddeleri ticarethanesinin sahibi, mali durumunu ancak elinde çantası, ev ziyaretleri yaparak kurtarabiliyordu. Bu da hiç hoşuna gitmiyordu. Çünkü 60'ını çoktan aşmıştı ve soğuk bekleme odalarında bekleyip yaşlı markizlere bin çiçek suyuyla 4 haydut sirkesi koklatmaktan ya da bir migren merhemi kakalamaktan nefret ediyordu. Üstelik iğrenç bir rekabet hüküm sürerdi bu bekleme odalarında. Hepsi oradaydı. Rudolfin'deki şu Avrupa'nın en büyük fumat programını sunduğu iddia eden Brouet et türedisi ya da Rumakos'undan Artois Kontesi'nin aile parfümcüsü olmaya başaran Kaltu veya Rusten André de Art'tan şu sağı solu hiç belli olmayan, oraya her mevsim bütün dünyayı çılgın gibi peşinden sürükleyen, yeni bir parfüm çıkaran Anthony Pelissier. Öyle Pelissier'inki gibi bir parfüm bütün piyasayı alt üst edebiliyordu. Bir yıl macaz fumadaydı da Badin hazırlığını yapmış, ihtiyacı karşılayacak kadar lavanta, bergamot, biberiye mi almıştı? Pelissier ortaya bir Air de Musk, ağırın da ağır bir mis kokusu çıkarıveriyordu. Birden herkes buram buram bu hayvani kokuyu yaymak istiyordu. Badini ise artık biberiyesinden saç losyonu yapabilir, lavantasıyla koku torbacıklarını doldurabilirdi. Ama gelecek yıl için yeteri kadar misk, zabat, kunduz hayası mı getirtmişti? Pelissier'in aklına orman çiçeği diye bir parfüm yapmak geliyor, hemen de başarıya ulaşıyordu. Badini geceler süren deneyler sonunda ya da dünyanın rüşvetini vererek orman çiçeklerinin nelerden oluştuğunu mu bulmuştu? Çok sürmüyor. Pelissier Türk geceleri ya da Lizmon Meltemi ya da Bouge de la Cour ya da şeytan bilir neyle çıkageliyordu. Bu adam bu sınır tanımaz yaratıcılığıyla bütün meslek için kesinlikle bir tehlikeydi. Eski Lonca hukukunun katılığını özlüyordu insan. Böyle bir eski köye yeni adet getiriciye, böyle bir koku enflasyoncusuna karşı en sert ömlenlemin alındığı günleri özlüyordu. Ruhsatı alınmalıydı elinden. Meslekten men cezası verilmeliydi. Hepsi bir yana, önce bir çıraklıktan geçmeliydi herif. Çünkü öyle meslekten yetişme parfümcü ve eldivenci ustası değildi. Değildi o. Pelissier, babası sirkeciden öte bir şey değildi. Kendisi de sirkeciydi Pelissier'in, o kadar. Ve sırf sirkeci olarak alkolle uğraşması yasak olmadığı için gerçek parfümcüler bağına dalıp bir kokarca gibi altını üstüne getirebiliyordu. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.